Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve's salatu ve's selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ının amcaları bölümünün Haris amcanın 3. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle inşallah. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarına başladığım derste ilkinde ifade ettiğim bir şeyi burada bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımak, ona tabi olmanın, onu örnek almanın, onun yoluna can baş koymanın olmazsa olmaz şartıdır. İşte bundan dolayı bunca sohbetler arasında şimdi de akrabalarını yani amcalar kısmını görürken Resulullah'a yakın olmanın ya da ondan uzak düşmenin, Resulullah'a gönüllü açmanın ya da ona arka çevirmenin insana ne getirdiğini, ne götürdüğünü en canlı örneğiyle Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcası Haris amcanın oğlu Ebu Sufyan künyeli Mughire'de görüyoruz. Geçen hafta bu girişi yapmıştık. Mughire Resulullah Aleyhisselam'a çok şiddetli düşmanlıklar yapmıştı. Hakkında ölüm emri verilmişti. Ancak hidayet Allah'tan. Allahu Teala kime ne zaman hidayet edeceğini en iyi bilendir. Ya da şöyle söyleyelim. Kim hidayete layık ise, hidayete yönelmeye meylederse Cenab-ı Hak onun önünü açıyor. Kim İslam'dan kaçarsa, başka tarafa gitmeye kalkarsa, İslam ile oynamaya kalkışırsa Allah onun da önünü açıyor. Biri cennete geliyor, öbürü cehenneme gidiyor. Allah hepimizi cennet yoluna yani Resulullah Aleyhisselam'ın ve ashabının yoluna gidenlerden eylesin diyelim. Hatırlatmak istiyorum. Aile efradı, muhtemelen önce hanımı, çocuklarını net bilmiyoruz. Bu ifade edeceğim cümlede İslam'a yönelmiş fakat korkusundan açıklayamıyor, söyleyemiyor. Ne zaman ki Ebu Sufyan Mughire'nin gönlüne İslam muhabbeti düşüyor ve Peygamber Aleyhisselam'la görüşmeye karar veriyor. Ancak korkusu da var. Çünkü hakkında ölüm emri verilmiş, görüldüğü yerde öldürülecek. En son kullandığım cümle evine diyor ki, sadıklar sadığına gidiyorum ben. Bunu söylemiştik. Geçen hafta burada kalmıştık. Şimdi onun İslam'a giriş serüvenini en iyi gene kendisi anlatıyor. Şimdi ondan dinliyoruz. Şu an ben sadece konuşuyorum. Yani seslendiren benim ama konuşan Resulullah'ın büyük amcası Haris'in oğlu Ebu Sufyan Mughire. Geçen derste söylemiştim. Bir kez daha ilk kez dinleyenler için söylüyorum. Buradaki Ebu Sufyan, Mekke'nin meşhur lideri Ebu Sufyan Sahr bin Harb ile karıştırılmasın. Bu Ebu Sufyan bunun künyesi, asıl adı Mughire. Kaynakların büyük çoğunluğunda Ebu Sufyan diye geçtiği için, bazılarında Mughire diye geçtiği için ben ikisini beraber Ebu Sufyan Mughire diye kullanıyorum. Evet, Ebu Sufyan Mughire anlatıyor, biz de dinliyoruz. Sadıklar sadığına gitmeye karar verdim demişti. Sadece ben değil, oğlum Cafer'i yanıma aldım. Resulullah ile buluşmak için aceleyle yola çıktık. Mekke ile Medine arasındaki Ebva'ya doğru hızla ilerlemeye başladık. Resulullah'ın halası ve benim de halam olan Atike'nin oğlu Abdullah bin Ebu Ümeyye de bizimle beraber hareket ediyordu. Unutmayalım, Abdullah bin Ebu Ümeyye de görüldüğü yerde öldürülsün suçları işlemiş. Bunun da Resulullah hakaretleri benim buradan söyleyemeyeceğim derecede ağırdır. Anlatıyor. Oraya yaklaştığımda hiç kimsenin beni tanımaması için, çünkü tanırlarsa öldürecekler. Hiç kimsenin beni tanımaması için Resulullah'a ulaşamadan ve Müslüman olmak için geldiğimi onun huzurunda açıklamadan öldürmeyeyim diye kılık değiştirdim. İslam'a ve Resulullah'a düşmanlığım ve akıl almaz hakaretlerle beraber işkence ve eziyetlerim sebebiyle hakkımda ölüm emri verilmişti. Bakın itiraf ediyor. Burada bir şey daha söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Bazı kitaplarda görüyorum, bazı hatipler sohbetlerde bunu söylüyorlar. Yani şöyle demişti, böyle demişti. Bakın bazı sözleri rivayet için bile olsa kullanmak, kullanan kişiyi dinden çıkarır. Yani ilmi bir izah yapacağım diye bazı kavramları kullanmayacağız. Mesela zehir zehirlidir. Zehrin zehirli olduğunu ortaya koymak için, yani bunu içince ölürsünüz dedik ve bunu içtik. Ölürüz değil mi? Ölürüz. İşte bu zehirden beterdir. O yüzden elfaz-ı küfür denen kişiyi dinden çıkaran kavramları, kelimeleri, cümleleri kullanmayacağız. Ben mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyorum. O yüzden onun sözlerini ben biraz değiştirerek, yani Resulullah'a düşmanlığımda akıl almaz hakaretler, işkenceler, eziyetler sebebiyle hakkımda ölüm emri verilmişti deyimini kullandım. Bunun için çok dikkatli hareket etmek zorundaydım diyor amcaoğlum. Müslümanların öncü kuvvetleri grup grup Mekke'ye doğru gidiyorlardı. Onlardan korktuğumuzdan, Resulullah tarafından, birinin beni tanımaması için yoldan ayrı yerlerden gidiyorduk. Yani karşı karşıya gelmeyelim diye. Önce bir yere gizlenip Resulullah'ın ordusunu izlemeye başladık. Şimdi bir insan düşünün, 40 yıl boyunca çocukluğu, gençliği, olgunluğu beraber geçmiş. Yediği, içtiği ayrı gitmiyor. Birbirini çok seviyorlar. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri, Allah-u Teala Resulullah'a peygamberlik görevi verince Ebu Sufyan Mughire onu kıskanacak, düşmanlık olacak. Ve şu kadar yıl, 20 yıl bu düşmanlığı sürdürecek. Öyle ki hakkında ölüm emri verilecek. Ancak hidayete yöneldiği zaman bir insan, İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, bize tesir etmiyor. Hadis okuyoruz, tesir etmiyor. Siyerden bir şey okuyoruz, tesir etmiyor. Kültür diye okursak tesir etmez. Bilgi sahibi oluruz. Kültür diye okursak. Benim dinim kültürüm değil, hayat biçimimdir. Ruhumu benim o diri tutacak. Din budur. Şimdi acayip cümleler kullanmak istiyorum onun ağzından da sizi oraya hazırlamak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Şimdi İslam'a yöneldi, Resulullah'a yöneldi, henüz müşrik. Ancak Resulullah'ın huzurunda İslam'a girecek. Fakat dikkat edin, İslam'a, Müslümanlara, Resulullah'a düşmanlığı niçindi ve ondan niçin vazgeçti? Bunlara girmiyorum, uzun sürer. Çünkü niye? Önceki dersin birinde biraz söyledik. Biri kıskançlık. Yani birçok şey var. Şimdi bir insanın bir diğerinden manevi anlamda bir feyiz alması, istifade etmesi için gönlünü ona açması lazım. Gözü açmak yetmiyor. Göz hayvanlarda da var. Gönlünü açacak. Gönlünü açana gönül açarlar. Gönlünü açana gönül açarlar. Ama maalesef biz gönlümüzü açamadığımız için bize gönüllerini açmıyorlar. Ben hayatım boyunca çok gördüm. Çok kişiye gönlümü açmadım. Açmam zaten. Ama gönlümü kime açarım? Gönlüme layık gördüklerimi açarım. Kimin gönlüne girerim? Kokuşmuş pis gönüllere girmem. Almasın beni gönlünü, sevmesin. Ama böyle pırıl pırıl temiz gönüllere girmek isterim. İnşallah bunu böyle yapalım. Şimdi bunları niye, hocam niye konu değişti? Bakın size neler söyleyeceğim. Şimdi yöneldi, daha Müslüman değil, artık yani gözü gönlü birleşti, şimdi gönülden bakıyor. Ordu yürüyor. Saklandılar, orduyu izliyor. Resulullah'ın ordusu Mekke yolundaydı. Fethetmek için Mekke'yi. Gönül ordusu gönül yolundaydı. Fethetmek için gönülleri. Pınarlar dere, dereler nehir olmuş, Medine denizinde toplanmış ve Medine denizi de Mekke okyanusuna doğru nurdan bir ırmak gibi akmaya başlamıştı. Kur'an yürüyordu sanki, sünnet yürüyordu sanki, İslam yürüyordu sanki. Geçtikleri yollarda, ovalarda, dağlarda, vadilerde hiçbir şeye zarar vermiyorlardı. Nurdan güller devşiriliyordu sanki, gül ordusu güller gibi gülümsüyordu. Diğer taraftan da Mekke çağırıyordu onları sanki. Gözü kulağı yollardaydı Mekke'nin. Gel ey İslam diyordu. Gel ey gül yüzü gül peygamber diyordu. Gelin ey peygamber gülleri sahabiler diyordu. Gelin canlar, gelin artık diyordu. Gelin ki biz de kurtulalım sivri dikenlerin istilasından diyorlardı. Geliyorlardı işte, geliyorlardı. Bu gelen İslam'dı, bu gelen imandı, bu gelen ameldi, bu gelen ihlastı, bu gelen nurdu, bu gelen güldü, gül. Bu gelen Allah'ın Resulü, bu gelenler adıyla sanıyla sahabeydi, sahabe. Bunları içinden geçirin Ebu Sufyan, Mughire, Bin Haris, daha fazla dayanamadı ve kendi içine dönüp bir de içine haykırmaya başladı. Peki biz ne duruyoruz hala? Aklımız başımıza gelmeyecek mi? Bu nur ordusuna katılıp nurlanmak ve onurlanmak varken neden hala yan çiziyoruz? Yamuk yumuk insanlardan vazgeçip salih ve sadıklar zümresine katılamaz mıyız? Düzmece putlardan vazgeçip bir olan Allah'a ve onun Resulüne iman edemez miyiz artık? Açılın, savulun, yol verin, beri durun beri, o geliyor, o amcam oğlu geliyor, amcam oğlu geliyor. Bir anda bütün bedeni sarsılan Ebu Sufyan Mughire alev gibi yanmaya başladı. Ah ah dedi. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun. Ona yıllardır nasıl düşmanlık yaptım böyle? Kör müydüm? Neden görmedim şimdiye kadar? Neden? Hadi görmedim, göremedim. Kalbimde mi yoktu benim? Neden hissetmedim? Nasıl uzak durdum ondan? Nasıl? Artık zaman durulacak zaman değil. Zaman hiçbir zaman durulacak zaman değildir zaten. O nur yüzde yeniden hayat bulmalıyız artık. Allah'ın Resulü ordusunun arasında güneş gibi aydınlık saçıyordu. Bir anda ileri fırlayarak ben geldim amcaoğlu diye haykırdım diyor Ebu Sufyan. Ben geldim amcaoğlu diye haykırdım. Ne bekliyor? Oo, hoş geldin, kucağını açacak, bağrına basacak. Onu bekliyor. Beni görüp tanıyınca hemen yüzünü başka tarafa çevirdi. Ben de yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine benden yüzünü çevirdi. Ben yine yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Birkaç defa böyle yaptı. Benden kaçıyordu. Ben ondan kaçmıştım çünkü. Benden yüz çevirdi. Ondan yüz çevirmiştim çünkü. Yüz çevirenden yüz çevirirlerdi öyle ya. Ama benim Müslüman olmaya karar verdiğimi henüz kimse bilmiyordu. Öyle bir ortamdaydım ki Müslüman olmak için geldiğimi bile söyleyemiyordum. Öylesine bir sıkıntı içine düştüm ki Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bütün her şeyi, yakın uzak her şey beni tutup müthiş bir şekilde sıkıyordu sanki. Ona erişemedikten sonra yaşamanın ne anlamı kalırdı? Çocukluk ve gençliklerini beraber geçirdikleri bu eski arkadaşını ve amcaoğlunu gören Allah Resulü çok çirkin bir şey görmüş gibi sert bir şekilde yüzünü çevirmişti. Amcası oğlu olduğu halde İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı çok çirkin tavırları olduğu için sadece o kadar değil, daha da ileri gittiği, hanımları olan sevgili annelerimiz hakkında ileri geri konuştuğu, iffetlerine söz edip sataştığı için, çok ileri gittiği için görüldüğü yerde öldürülmesini emretmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın Ebu Süfyan Mughire'den yüzünü çevirdiği gören sahabiler hakkında ölüm emri verilmiş olan kişi olduğunu tanıyıp üzerine yürüdüler. O ana kadar kimse tanıyamadı. Resulullah yüz çevirince tanıyıp üzerine yürüdüler. Ebu Süfyan zoraki kaçabildi. Ama tamamen çekip gitmedi. Bu hamlelerini birkaç defa daha tekrarladı. Hep kıyafet değiştirerek. Her seferinde kendisinden yüz çevrildi. Kimden yardım istediyse öfkeli bakış ve çekilmiş kılıçla karşılık buldu. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor. Hazreti Ömer zaten onu hemen kılıç sıyırıyor. Yani annelerimizin bazılarına, en çok Ümmü Seleme anneye biraz göreceğiz. Yani kime sığındıysa kimse yüz vermedi. Resulullah Aleyhisselam Cuhve'de konakladığında ordusuyla beraber Cafer adlı oğlunu yanına alıp onun kaldığı yerin kapısı önüne oturuyor Ebu Süfyan. Resulullah Aleyhisselam onu görünce yine sertçe yüzünü çevirdi. Daha fazla dayanamayan Ebu Süfyan Mughire, Resulullah ya beni kabul edecek ya da şu oğlumla beraber açlık ve susuzluktan ölünceye kadar toprakta yüzüstü sürüneceğim diye haykırdı. Yani ben geldim işte, yani bakın bir kişi daha kazanacaksınız, benden niye kaçıyorsunuz? Öyle insan kazanma sanatı diye hikayeleri uydurmayalım. Biz kimseyi kazanmak istemiyoruz. Onlar kazansın. İslam'ın kimseyi kazanmaya ihtiyacı yoktur. İnsanların İslam ile insan olmaya ihtiyaçları var. O yüzden kazanma adına, insan kazanma adına çok taviz verdiğimizi burada söylemek istiyorum. Amcası oğlunun böyle haykırışı karşısında ona acıyan Resulullah Aleyhisselam bu sefer eskisinden biraz daha az sertçe baktı. Gene sert bakıyor. Yumuşak bakmıyor. Bu bakış onu çok ümitlendiriyor Ebu Süfyan'a. Ancak yüz çevirmekten kurtulamıyor. Bunca çırpınışı gören Ummu Seleme Hint annemiz dayanamıyor. Çünkü Ebu Süfyan ona çok rica ediyor. Resulullah diyor ki ya Resulallah, biri amcanın oğlu ve süt kardeşin, diğeri de halanın oğlu. İkisi de akraban. Allah bunları sana getirdi işte. Bunlar senin katında halkın en yaramazı olamazlar. Onlarla görüşemez misin? Resulullah Aleyhisselam ibretli bir cevap veriyor. Bana onların ikisi de gerekmez. Amcamın oğlu yapmadığını bırakmadığı gibi bir de kalkıp benim haysiyet ve şerefimi diliyle lekelemek istedi. Halamın oğlu ise Abdullah yani. Mekke'de bana söylememesi gereken sözleri söylemiştir. Bunlar nasıl akraba oldular böyle? İkisi de İslam düşmanıdır. Uzak dursunlar benden. Böyle eliyle itiyor. Uzak dursunlar benden. Burada hala çocuklarına, halalara sıra gelince ki sanırım çok zora sıra gelecek. Ama Abdullah'ın da dediğini söyleyeyim. Onun suçu ne? Yani çok suçu var. Düşmanlık etti ama Peygamber Aleyhisselam Mekke liderleriyle çok nadir de olsa böyle onlara bir arada sürekli bir şeyler söylemeye çalıştı. Ya bu çok nadir oluyor bu. Onları bir araya getiremiyor. Müşrik liderler. İşte yine onlarla böyle bir araya getirmiş bir şeyler konuşuyor. Onlar soruyor, Resulullah cevap veriyor. Fakat müşrikler sürekli Resulullah'ın İslam'dan vazgeçmesini ve bunun için de ona dünyalık birçok şeyi teklif ediyorlar. İşlerinde Abdullah da var. Atikalar'ın oğlu. O da şu anda burada. Neyse, Aleyhisselam kabul etmiyor. Ben oraya inşallah yeri gelince genişçe vereceğim size ama burada kısa geçiyorum. Aleyhisselam onların istediği cevap vermeyince çekip gidiyorlar ama Abdullah gitmiyor. Diyor ki az önce anlattığını bir de bana anlat bakalım. Aleyhisselam bir ümittir diye güneşin altında bir kişiye anlatıyor. Epey anlatıyor ki Aleyhisselam yoruluyor yani. Dönüyor Abdullah. Hakaretli bir ifadeyle ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen gözümün önünde göğe merdiven kursan, o merdivene çıksan göğe doğru. Allah sana kitabı indirse, Allah'ın elini görsem, sana kitap verdiğini görsem gene inanmam demişti. Sen yalan söylüyorsun, yalancının tekisin demişti. Böyle ben biraz yumuşattım sonunu. Dinden çıkmayayım diye. Ya? Bu da haloğlu işte. Yani Aleyhisselam'ın asla yalan söylemediğini bildiği halde o yüzden Aleyhisselam yüz çevirdi. Ve bunu 20 yıl bunlar sürdürdüler. Şimdi Ebu Sufyan Muğire, bakın kıymetli dinleyenlerim, eğer Allah ve peygamber muhabbeti olan gönüle girmek istiyorsak o gönüle girmenin yolu Allah ve peygamber muhabbetinden geçer. Teslimiyetten geçer. İmandan geçer. İhlastan geçer. Gönle girişin yolu nedir? Gönle nasıl girilir? Ebu Sufyan Muğire bir yandan İslam'a girmeden önce öldürülmekten korkup dikkatli hareket ediyor. Bir yandan da ona yaklaşmanın yollarını arıyordu. Onun bu samimi halini gören bir diğer amcası oğlu Hazreti Ali yanına varıp ayaküstü öğrettiği bir ayeti kerimeyi bütün ses tonuyla ama yürekten okumasını söyledi. Şimdi burayı da açmam gerekiyor. Nedir bu? Şimdi Ebu Sufyan Muhire hamle yapıyor. Ben geldim amcaoğlu. Resulullah yüzünü çeviriyor. Tekrar ordu hareket ediyor, konaklıyor. Ben geldim yüzünü çeviriyor. Yani olmuyor. Hazreti Ali başından bu yana fark etmiş hadiseyi, takip ediyor. Yine böyle çırpındığını görünce Ebu Sufyan'ın eliyle işaret ediyor. Bu yana gel, bu yana. Geliyor bir yiğit. Tepeden tırnağa zırhlı, kafasında miğfer bir yiğit adam duruyor karşısında. Sen de kimsin diyor. Amcaoğlu bu tarafa gel. Amcaoğlu dediğine göre amcaoğlusun diyor. Kimsin sen? Ben Ali'yim. Ali bin Ebu Talib. Ali? Şöyle eliyle yani kısa boylu küçük deriz ya böyle. Şu bizim Ali. Ne demek şu bizim Ali eliyle böyle yapıyor? Şimdi peygamberimiz de aynı yaşta Ebu Sufyan Muğire. Yani peygamberi 40 yaşında geldi biliyorsunuz. Hazreti Ali de biliyorsunuz ilk Müslüman çocuktu ve 10 yaşındaydı. Yani küçük yani şu bizim küçük Ali. Şimdi 10 yaşında. 13 sene Mekke dönemi. 8 senede 8. yıl Hicri fete gidiyorlar. Ne etti 13? 21 sene. Ne yaşında oluyor? 31 değil mi? Hani öyle oldu, doğru oldu mu? He doğru. Şu bizim Ali. Diyor ki he şu sizin Ali. Şimdi 31 yaşında bir adam. Efendim. Amcaoğlu diyor. Senin ilk gelişinde seni tanıdım. Okumu aldım, yayı gerdim, seni vuracaktım. Çünkü hakkında ölüm emri var. Ama senin yüzünde pişmanlık gördüm. Oku sana atmadım. Amcaoğlu diyor. İnandığın Allah adına ant vererek söylüyorum. Vallahi billahi ben Resulullah'ın huzurunda iman etmeye geldim, pişman oldum diyor. İşte Hazreti Ali Efendimiz ona bir ayet-i kerime öğretiyor. Şimdi sorsam acaba bu ayet hangi ayettir diye ne dersiniz bir düşünün bakalım.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, Hazreti Ali Efendimiz amcası oğlu Ebu Süfyan Muhire'ye bir ayeti kerimeyi öğretiyor. Ama diyor ki ona, bu ayeti kerimeyi diyor, Resulullah'a bütün sesinle oku. Ama dilden, dudaktan okuma boynun gider. Yürekten oku, yüreğe girersin diyor. Yürekten oku, yüreğe girersin. O da ey Ali diyor, yürekten nasıl okunur? Yürekten okumanın talimi yoktur diyor. Bu bir yürek işidir. İlla Resulullah'ın önüne gelmeye çalışma. Ayeti yürekten oku, Resulullah ayeti duysun, gerisini bırak, merak etme. Bütün benliğiyle İslam'a yönelmiş olan Ebu Süfyan Muhire'nin vahiden ilk öğrendiği bu ayet-i kerime oldu. Hocam hangi ayet? Merak etmeyin, okuyacağım. Hem öyle bir ayet öğrenmişti ki bu ayet ile yüreği parça parça oldu. Hazreti Ali bu ayet ile ilgili yeterince malumat da vermişti çünkü. Benim malumat da vereceğim size inşallah. Ebu Süfyan Muhire amcaoğlundan öğrendiğini uygulamak için son bir gayretle Resulullah Aleyhisselam'a doğru yaklaşmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gül yüzüne bakacak yüzü olmadığı için arka taraftan geldi. Büyük bir ümitle ve sesinin bütün tonu ile yüreğinden yürek parçalayan bir sesle ayeti kerimeyi okuyuverdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi laqad afaraka Allahu aleyna ve in kunna lekhatiin. Bu ana kadar mübarek gül yüzünü çeviren peygamberler sultanı yürekten gelen bir feryat ile okunan bu ayet-i kerimeyi duyunca mübarek yüzünün rengi değişti. Aynı zamanda da bu ayet ile beraber hem yüzünü döndürdü ve hem de tebessüm etti. Büyük bir memnuniyetle ve artan bir tebessümle aynı surenin bir sonraki ayet ile cevap verdi. Kale, la tefribe aleykumul yevm, yevfirullahu lekum ve huverhamurrahimin. Yerinde duramayacak bir hale gelen Ebu Süfyan Muhire sevincinden ne yapacağını bilemez bir hale geldi. Bütün cihanı aydınlatan bir tebessümle amcası oğluna bakan Resulullah Aleyhisselam karşısında sevincinden çığlık atarak aynı ayeti tekrar edip durmaya başladı. Ayet ile arınıyor, ayet ile kendine geliyordu. Ayet ile ağlıyor, ayet ile hıçkırıyordu. Kalu tallahi lekad atharakallahu aleyna ve in kunna lekhatiin. Ya hocam anladık da ne ayetin numarasını verdin ne manasını veriyorsun. Haklısınız. Yusuf suresinin 91. ayetini öğretiyor Hazreti Ali. Ebu Süfyan Muhire bu ayeti okuyor. Peygamberimiz de 92. ayette cevap veriyor. Şimdi meali paylaşayım. Kalu, Yusuf'un kardeşleri mahcup olarak dediler ki, tallahi Allah'a and olsun, Allah'a yemin olsun ki, lekad atharakallahu aleyna, muhakkak ki hakikaten Allah seni bizden üstün kılmıştır, üstün tutmuştur. Allah seni bizden üstün tutmuştur. Ve in kunna lekhatiin, biz gerçekten suç işleyerek çok büyük hataya düşmüşüz. Hata ettik. Ayet bu. Hikayeyi biraz sonra vereceğim. Peki Resulullah'ın verdiği cevap ne? Kale. Yusuf'un kardeşleri büyük bir pişmanlıkla böyle özür beyan edince Yusuf Aleyhisselam da dedi ki kale. La tefribe aleykumul yevm. Bugün benim tarafımdan sizi azarlayıp kınamak, yaptığınız bunca şeyleri başa kalkmak yoktur. Yevfirullahu lekum. Geç de olsa suçunuzu anlayıp hakkı teslim ettiniz ya, Allah sizi affetsin. Ve huverhamurrahimin. O merhametlerin en merhametlisi Rahman Rahim Allah. Ardından o nur bağıra öyle bir atılıp hışkırdı ki gözyaşları sel olup aktı. Peygamber Efendimiz'e sarılıp ağlıyor, ağlayıp sarılıyordu. Bir yandan da yüreğini döküyordu. Hey Allah'ın Resulü! Artık iman etti ya Allah'ın Resulü. Hey Allah'ın Resulü! Allah şahit ki sen bizden her zaman üstündün. Sen hep en iyimizdin. Ama biz geç kaldık. Sana tabi olmaya geç kaldık. Allah şahit ki. Bakın Allah şahit tutuyor. Allah şahit ki seni çok seviyorum. Şu an bana canını ver desen canıma minnet bilirim. Seve seve veririm canımı. Şimdiye kadar sana yaptıklarından dolayı çok özür diliyorum. Allah'tan affımı diliyorum. Beni de mübarek huzuruna kabul ettin ya. Allah seni aziz etsin. Ey amcam oğlu. Ey Allah'ın Resulü. Ey amcam oğlu. Ey Allah'ın Resulü. Ebu Süfyan Muğire yeniden doğuyordu sanki. O artık Hazreti Ebu Süfyan Muğire radıyallahu anh oluyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek bağrında yeniden hayat buluyordu çünkü. Onunla beraber oğlu Cafer ve halasının oğlu Abdullah da İslam ile şereflenmişlerdi. Çocukluklarından itibaren tam 40 yıl boyunca aynı duygu ve davranış içinde ve hep beraber olup karşılıklı birbirlerinin gönüllerindeydiler. 40 yıl sonra o nur gönülden çıkmış, karanlıklar bataklığına batmıştı. Şimdi de İslam ile şereflenince bir anda gönlünde buldu kendini. Resulullah Aleyhisselam'ın gönlündeydi işte. Gönle girişin yolunu bulmuş, Gönüller Sultan'ın gönlüne yeniden girmişti. Allah hepimizi Gönüller Sultan'ın gönlüne girenlerden eylesin. Amin dediğinizi duyar gibiyim kıymetli dinleyenler. Şimdi efendim, dedik ya, Hazreti Ali Efendimiz ona bu ayeti niye öğretti? Bu ayette ne var? Ayeti okudum. Tekrar okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi lekad atharakallahu aleyna ve in kunna lekhatiin. Yusuf'un kardeşleri dediler ki Allah'a andolsun Allah seni bizden üstün tutmuştur. Biz hata ettik. Şimdi kısa mana veriyorum. Resulullah okuduğu ayet ondan sonraki ayetti. 91-92 oluyor. Kale la tesribe aleykumul yevm yeğfirullahu lekum ve huverhamur rahimin. O da dedi ki bugün eskileri başa kakmak yoktur. Allah sizi bağışlasın, affetsin. O affedenlerin, bağışlayanların merhametlere merhametlisidir. Ayetler bunlar. İleride Mekke fethi esnasında, belki burada değil ama yani başka bir konuda gene gelecek. Resulullah Aleyhisselam Mekke fethinden sonra Mekkelilere bu ayeti kendisi okuyacak. Orada da aynı bir çok daha farklı hikaye gelecek. Şimdi efendim, Hazreti Ebu Süfyan Mughire'yi böyle yürekten sarsan ve bütün benliğiyle yeni kalıba döken bu ayet-i kerime neyi anlatıyordu? Şimdi bir de onu görelim bakalım. Bu ayet neyi anlatıyor? Yusuf suresi denince hatırlayın, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ahsanul kasas diyor. En güzel kıssa. Kıssaların en güzeli. Yusuf suresi. Biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın oğulları. 12 oğlu var. Yusuf Aleyhisselam da var içlerinde. Yusuf Aleyhisselam küçük. Ve babası tarafından çok seviliyor. Diğer kardeşler babası tarafından çok sevilen Yusuf Aleyhisselam'ı kıskanıyorlar. Babamız adaletli muamele etmiyor diye babalarından şikayetçi oluyorlar. Kendi aralarında bunun dedikodusunu yapıyorlar. Ancak kıymetli dinleyenlerim, bir şey atlamamak gerekiyor. Mesela benim mesleğim hocalık. Derslere giriyorum, öğrencilerim var. Bazı öğrencileri çok severim. Çoktan da çok sevdiklerim var. Bazılarına ise tahammül ederim, katlanırım. Bazıları sadece gelir, dersi dinler, gider. Hepsini gönlüme almam. Hepsine gönlümü vermem. Gönlün çöp tenekesi değil. Gönlüne alacağın kişi, gönüldeki ona ayırdığın koltuğa oturmaya layık olacak. Gönlüne gireceğin kişi de seni orada kokutmayacak. Yani kokan birini gönlüne almayacağın gibi kokuşmuş gönlüne girmeyeceksin. Ne demek şimdi bu? Evet. Ne demek? Bu şu demek. Şimdi efendim, Yusuf Aleyhisselam genelde peygamberler tarihi çok kişi anlatıyor. İşte kardeşleri kıskandılar. Şöyle oldu. Hikaye anlatıyorlar. Tamam, doğru, fakat içinde bir şey var. Bunlar şu soruyu niye sormuyorlar diye düşünüyorum ben. Yakup Aleyhisselam bir peygamber. Oğulları arasında adil değil mi? Adil. Bakın, davranışta, imkanlar sunmada adaletli olursunuz. Sevgide adaletli olmak mümkün değil. Mesela Aleyhisselam hanımlarla ilgili bunu ifade eder. Hani çok evliydi, hanımları çoktu. Hepsine adaletle muamele ediyordu. Ancak hep Allah'a sığınıyordu. Çünkü aynı imkanları sağlıyor, aynı fırsatları veriyor ama içlerinden bazılarını daha çok seviyordu. Evlatlar da böyledir, anne baba da böyledir, arkadaş da böyledir, hoca da böyledir, öğrenci de böyledir. Aynı imkanları sağlarsın ama belli şahısları daha çok seversin. Şimdi bunları daha çok sevdiğin zaman onlar da seni sever, daha çok beraber olursunuz. Hatta sürekli beraber olursunuz. Birileri niçin bunlar sürekli beraber diye sizin dedikodunuzu yaparlar. Sizi bir araya getiren şeyi anlayamazlar. Anlamaları mümkün değil. Yakup Aleyhisselam peygamber olduğu için firasetiyle, peygamberlik firasetiyle ve Allah'ın kendisine bildirmesiyle Yusuf Aleyhisselam'ı ileride peygamberlik görevi verileceğini biliyor, bir. İkincisi, Yusuf Aleyhisselam'ın babasına da hanımlara, yani annelere de çok güzel davranışı var. Yani Yusuf Aleyhisselam kendisini sevdiriyor. Yakup Aleyhisselam ondan dolayı onu çok seviyor. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı babaya sevdiren şeye bakıp o hareketleri yapacakları yerde kıskandılar. Ne yaptılar? Bir araya geldiler. Bunun dedikodusunu yaptılar defalarca. Kıskançlığın sonunda, en sonunda onu öldürelim dediler. Ondan kurtulalım. Öldürelim dediler. İşlerinden bir tanesi yok dedi, öldürmeyelim. Madem ondan kurtulmak istiyoruz, bir kuyuya atalım. Bir kervan götürür, kurtuluruz. Ve kardeşlerini kuyuya attılar. E tabi Yusuf Aleyhisselam zor günlere başladı. Ayrı hikayeye girmeyeceğim. Ayeti anlayın diye bunları söylüyorum. Zor günlere başladı Yusuf Aleyhisselam'ı. Köle durumuna düştü, kervan geldi, aldığını götürdü. Mısır'a götürdü, köle diye sattı. Ne kadar iyi muamele etseler de köleydi. Kenanlı köle. Yusuf Aleyhisselam çok zor günler yaşadı. Ancak zaman içerisinde, işte çok şeyler, yani zindanlara düştü, işte Züleyha'nın iftirasına uğradı, çok şey yaşadı. Ama gün geldi, Cenab-ı Hak onun iffeti, firaseti, o dürüstlüğün karşılığını verdi, onu Mısır azizi yaptı. Bu tarafta bunlar yaşanırken Kenan tarafında kıtlık oldu. Aslında her tarafta kıtlık oldu. Ve Yakup Aleyhisselam Mısır'da buğdayın satıldığını öğrendi. Çocuklarını gönderdi, gidin buğdayı satın alın gelin dedi. Hikayeyi biliyorsunuz bundan sonrasını. Bunlar geldiler, kardeşler, efendim, vezire kadar çıktılar buğday satın almak için. Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı. Ama onlar tanıyamadılar. Çocuktu kuyuya attıklarında. Ne bilsinler Mısır azizi Yusuf'tur diye. Yusuf'un eline fırsat geçti, kardeşlerini ezmedi. Bunu söylüyorum işte ben burada. Ama kardeşler pişman oluncaya kadar da sizi affettim demedi. Tanımamış gibi yaptı. İki kere geldi gittiler. Bünyamin'i alıkoydu. En sonunda iş ortaya çıktı. Dediler ki sen Yusuf musun? Evet ben Yusuf'um dedi. Ezildiler, büzüldüler. Ve dediler ki kalu tallahi lekad atharakallahu aleyna ve in kunna lehatiin. İşte bu hakkı teslimdir. Dediler ki Allah'a and olsun, Allah seni bizden üstün tutmuştur. Biz hata ettik. Yani özür dileriz. İşte burada Yusuf Aleyhisselam elini bedene koyup sizi gidiler sizi. Ben neler çektim bugüne gelinceye kadar. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Defolun gidin demedi. O zaman bizden biri özür dileyince, hatasını anlayınca kibre kapılmayalım, onu affedelim. Olay budur. Kale Yusuf peygamber dedi ki kale la tesribe aleykumul yev. Ha madem anladınız, madem hatalı olduğunu söylüyorsunuz, özür diliyorsunuz, eskileri başa vurmak yoktur. Allah sizi affetsin. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'a yaptığını, işte Ebu Sufyan Mughire işlerinde olmak üzere bazı amcaoğulları, halaoğulları ve bazı amcalar, Ebu Leheb mesela, Resulullah'a bu eziyetleri yaptılar. Ebu Leheb iman etmedi, suçunu kabul etmediği için kafir geberdi. Ama bunlar anladılar ve Hazreti Ali'nin bakın neyi öğrettiğini görüyor musunuz? Nereden girdiğini, adamın yüreğini nasıl ortaya koydurduğunu. Yani Ebu Sufyan Mughire Yusuf'un kardeşleri gibi Yusuf'u kuyuya attı. Resulullah'a çok eziyet etti. Ama en sonunda anladı. Allah-u Teala ona o anlama fırsatı verdi. Anlayınca da kalktı geldi. Öldürüleceğini bile bile geldi. Kıymetli dinleyenlerim bunu kaçırmayın. Öldürüleceğini bile bile geldi. Çünkü aşka yöneldi mi bir insan, aşka yöneldin mi fedakarlık biter, candan vazgeçersin. Aşk budur. Öyle bir yerde bir saat birini beklemek aşk değildir. Öyle ay bekledim ağaç oldum derler bazıları böyle. Öyle değil o iş yani. Onu beklemek, aşkı uğruna orada beklemek muhabbettir. Muhabbet başka türlü izah edilemez. İşte ben kısa kestim, konum Yusuf Aleyhisselam değil. Ama burada özellikle kıymetli dinleyenlerin ifade etmek istiyorum ki Hazreti Ali Efendimiz amcası oğluna öyle bir ayet-i kerime öğretiyor ki onu yürekten oynatıyor. Yani yüzünü çevirmeden yüzünü döndürmeye getiriyor. Tabii o da bir bilgi, bir kültür olarak ayeti almıyor. Sesi güzel, nefesi kuvvetli, şöyle bir makamla haykırayım okuyayım diye bir sanat endişesi yoktur. Yüreğine inen ayeti yürekten okuyunca ne oldu? Yüreğe girdi. İslam'a girip Müslüman olmanın yanında sahabe olmaka da şereflenince artık o Hazreti Ebu Sufyan Mughire radıyallahu anh oluverdi. Hazreti Ebu Sufyan Mughire bunca yıl karşı koyduğu o ana kadar bir tek kelimesine bile kulak verip dinlemediği vahiy ile yeniden hayat buldu. Ayet ile İslam'a girdiği gibi aynı ayet ile Resulullah Aleyhisselam'ın gönlüne girdi. Biz Müslümanlar, benim mesleğim gereği görüyorum, 40 yaşına, 50 yaşına gelmiş adam olsun, kadın olsun, soruyorum, o yaşa kadar hayatı boyunca bir defa bile başından sonuna Allah'ın kitabını okumamış nasipsizler var. Bu nasıl iştir ya? Yuvarlak 600 küsür sayfa Allah'ın kitabı. Günde bir sayfa okusaysan 2 senede bitirir onu. Ama üzülerek belirttiğim bu nasıl bir şeydir? Şimdi burada Ebu Sufyan bir ayetle gönlüne giriyor. Az önce onu öldürmek için saldıran sahabiler bu sefer de aramıza hoş geldin diyerek bağırlarına basmaya başlıyorlar. İman böyle bir şey işte. İman, iman. Hazreti Ebu Süfyan Muğire'nin bunca yıl sonra İslam'a girişi ve sahabe olmakla şereflenişi Resulullah Aleyhisselam gibi bütün ashabı çok memnun etmişti. Ebu Süfyan Muğire radıyallahu anh İslam ile şereflendikten sonra ilk ameli ne oldu dersiniz? İlk ameli. Tabii bu şimdi radyo ben sizi duymuyorum. Namaz oldu. Eğer namaz demişseniz. Namaz iman ile beraber geliyor çünkü. Namaz imanla beraber gelir. Hemen oracıkta ilk talimini alıp ilk namazını kınarak yeni ufuklara yelken açıyor. İslam ordusu mola verip istirahat etmekte olduğu için bu fırsatı çok iyi değerlendirerek İslam hakkında en zaruri malumatı orada öğrendi. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında İslam ile yeniden şereflenen bu kardeşlerine İslam'ı anlatmak için sahabiler de büyük bir coşku içindeydiler. Az önce öldürmek için saldıran bu insanlar şimdi neleri var neleri yoksa bu güzel kardeşleri için ortaya koyuyorlardı. İslam'a giriş yeniden doğuştu çünkü. İslam'a giriş yeniden doğuştu. Müslüman iman esaslarına bir bütün olarak inandığı gibi İslam esaslarıyla Müslüman kalan insandır. İfadeye dikkat. İman esaslarına, şartlarına bütün olarak iman ettiği gibi İslam esaslarıyla da Müslüman kalan insandır. Bunun da ilk ameli az önce ifade ettiğim gibi namazdır. Şu anda bu sohbeti dinleyip aranızda namaz kılmayanlar varsa Allah korusun. Lütfen ve keremen Allah aşkına, Resul aşkına, Kur'an aşkına artık namaza başlayalım. Lütfen. Ebu Süfyan Muğire'yi inşallah kalan kısımlarını şu an sürem dolduğu için noktayı koyacağım. Haftaya inşallah devam etmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Haftaya bekliyorum efendim. Bu mikrofondan bekliyorum efendim.